Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 38. Ayırım. 19. yüzyılın başlarında Avrupa tüccarları ile Osmanlı tebaası arasındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere karma ticaret heyetleri uygulaması başlamıştı. Anlaşmazlıkların çözümlenmesinde resmi bir niteliği olmayan bu heyetlerde Avrupa ticaret yöntemlerinin kuralları da kullanılmaya başlamıştı. 1840'ta bunlar Ticaret Meclisi adı altında resmileştirildiler. 1847'de kapitülasyon imtiyazları olan devletlerle yapılan sözleşmeler sonunda bunlar 10 yabancı, 10 Müslüman, 10 Müslüman olmayan tebaadan kurulu karma, muhtelif mahkemeler haline geldiler. Kapitülasyonların kurallarına ve Avrupa ticaret uygulamalarına göre çalışan bu mahkemeler için 1850'de 1807 Fransız Ticaret Kanunu'ndan alınan bir ticaret kanunu yapıldı. 10 yıl sonra yine Fransız Ticaret Kanunu'ndan alınan bir kanun daha yapıldı. Bu kanunla ticaret mahkemeleri yeni kurulan Ticaret Bakanlığı'na bağlandı. Şeyhülislamlığın yargılama alanı dışında kurulan bu mahkemeler bu ticaret mahkemeleri oldu. 1861'de Ticaret Mahkemeleri Usulü Kanunu ile 1863'te Deniz Ticaret Kanunu bu yöndeki gelişmeyi tamamladı. Şeriat muhakeme usullerinden ilk ayrılış da bu mahkemelerde başladı. Bunun en önemli yanı Müslüman olmayan tanığın Müslüman olan bir davalı aleyhine tanıklık edebilmesinin kanuna konması olmuştur. Daha sonraları şeriat mahkemeleri dışındaki adliye ya da nizamiye mahkemelerinde aynı usul uygulandığı zaman herhangi bir itirazla karşılaşılmadı. Bu ilk kanunlaştırma akımı başlıca üç sonuca yol açtı. Şeriat dışı mahkemelerin yargı kapsamının şeriat mahkemeleri aleyhine genişlemesi. B. Şeriat ya da nizamiye mahkemelerinin yargı alanlarının birbirinden ayrılması gereğinin görülmesi. C. Tamamıyla şeriat kanununun uygulandığı alanda da kanunlaşma gereğinin belirmesi. Bu gelişme süreci boyunca kanun sözcüğü eski Osmanlı geleneğindeki anlamını yitirerek Avrupa'da kod sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaya başlandı. Ancak şeriat hukuku alanında bu anlamda kanun sözcüğü yerine mecelle sözcüğü kabul edildi. Şeriat hukukunu da modernleştirmenin ilk denenmesi ve bunun yaratacağı sorunların ilki yeni bir ceza kanunu yapma girişimi ile başladı. İki nedenden ötürü böyle bir girişimin ceza alanında başlaması da ilginçtir. Eski Osmanlı uygulamalarında şeriat, ukubat denen bölümündeki ceza kurallarının kimilerinin hükümsüz kalmıştı. Örneğin şeriat hukukundaki kısas ve diyet kuralları uygulanmıyordu. Fıkıhın hükümdara tanıdığı tazir hakkı sayesinde şeriat hukukunun tüzel kişi hakları özel hukuk alanına kıyasla çok dar kalmıştır. Tanzimat bildirisinin esas maddelerinden olan can, mal, namus korunulurluğu ilkeleri şimdi şeriattan bağımsız bir ceza hukuku alanının geliştirilmesini gerektiriyordu. 1840'ta Yüksek Şura, 2. Mahmut zamanında yapılan ve gerçek bir ceza kanunu olmaktan ziyade idare ve adalet görevlileri için yapılmış olan kanunun yerini alacak bir ceza kanununun hazırlanmasına girişti. Bu kanunun ilginç bir yanı, Tanzimat ilkelerinin tüzel kişi hakları alanında ilk görünüşü hem de Tanzimat'ın kendisindeki ikiliğin ilk patlak verişi olmasıdır. Bu kanun bir yandan çağdaş ceza kanunlarının bazı yanlarını alırken, öte yandan şeriattan gelen ve üstelik hükümsüzleşmiş bir hale gelmiş olan bazı kurallar içeriyordu. Kanun, Tanzimat'ın eşitlik kavramına, kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı ilkesine dayanırken, şeriatın kısas ve diyet kurallarını kanuna bağlama düşüncesini de içeriyordu. Bu kanun, suçların belirlenmesi ve sınıflandırılması açısından da ilkeldi. Modern bir kod biçiminde yazılmış olmaktan çok genel bir yargı toplamı görünüşünde yazılmıştı. Bu eksiklik yüzünden 1851'de hazırlanan başka bir ceza kanunu da yeni şeriatın ceza kurallarını modernleştirme düşününün etkisi altında eskisine üstün bir kanun olamadı. Fakat 1856 ıslahat fermanının yayımlanışından sonra durum değişti. 1858'de yapılan ve 1810 tarihli Fransız ceza kanunundan alınan yeni bir ceza kanunu, bir Avrupa kanununun doğrudan doğruya tüzel kişi hakları alanına girişinin ilk örneği olduğu gibi, Tanzimat döneminden yapılan kanunların en uzun ömürlüsü oldu. 1911 ve 1914'te bazı değişikliklere uğrayan bu kanun 1918 yılına kadar yaşadı. 1858 ceza kanunu ile ceza kurallarının uygulanmasında eşitlik, kanunun cezasını göstermediği bir eylemden ötürü kimsenin cezalandırılamayacağı suçlardan ancak bunları işleyenin sorumlu olduğu prensipleri de alınıyordu. Fakat bu kanunda şeriatın ukubat kurallarının kaldırılmadığını, sadece hükümdarın tazir yetkisinin sınırları içinde kısıtlandığını ve kısas ve diyet kurallarının kaldığını kabul etmek gibi çeşitlilikler taşıyordu. Bu yeni kanunlar, şeriat mahkemeleri adıyla anılmaya başlayan mahkemelerden ayrı olan nizamiye ya da adliye mahkemelerinde uygulanıyor ve Adalet Bakanlığı'nın alanına giriyordu. Şeriat mahkemeleri ise Şeyhülislamlığın alanında kaldı. Bu ikileşmenin başlaması ile Tanzimat süresince, hatta daha sonraları, iki hukuk sistemi ve iki adalet örgütü ve yöntemleri arasında ortaya çıkan farkları ve çatışıklıkları giderecek bir dizi karar alınması zorunluluğu doğdu. Hayatın gittikçe genişleyen bir alanına ilişkin hukuk, tanrısal hukuk alanından adım adım kayarak insan aklıyla konmuş hukuk alanına geçiyordu. Dinsel alandan dünyasal hukuk alanına doğru bir kayma devam ettikçe şeriat hukuku ile yeni kanunlar arasındaki tutarsızlıkların yarattığı güçlükler de artıyordu. Nitekim medeni hukuku kanunlaştırma aşamasına gelindiği zaman bu güçlüklerin son sınırına gelinmiş olduğu ve kanunlaştırma gidişinin en tartışmalı aşaması açıldı. Medeni hukuku kanunlaştırarak iki hukuk sistemi arasındaki ayrımı belirli sınırlar içine koymaya 1868'de Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin kurulması ve Cevdet Paşa'nın bu işi üstüne alması ile girişildi. Bu örgütün kuruluşunda bütün adliye sistemini onun içine almak ya da almamak sorunu çıkınca ya şeriat kanununu toptan bırakıp yeni Avrupa kanunlarına dayanılarak bir medeni kanun yapmak ya da şeriat hukukunun öteki alanlara kıyasla en iyi işlenmiş kesimi olan muamelat ve münakalat bölümlerini bir mecelle biçimine sokmak ışıklarıyla karşılaşıldı. Fakat her iki halde de Nizamiye ile Şer'iye alanlarının temsilcilerinin çatışması kaçınılmaz bir sonuç olacaktı. Çünkü Tanzimat şeriatının yürürlükte kalacağına söz vermişti. Bu uzlaştırma işini başarmak üzere ulema tarikinden olan Cevdet Paşa kılık değiştirerek vezirleşti ve bu işin başına geçti. Kitabımızın buraya kadarki bölümlerinde hem bize vermiş bilgilerden hem de yargılarında kendisine sık sık başvurduğumuz Cevdet Paşa, Tanzimat döneminin belki en büyük devlet adamı olduğu kadar o rejimin ikiliğinin de gerçek sembolüdür. İslam bilimlerini ve bu arada fıkhı bir tekniksel olarak değil, onu kavramış, özünü ve kapsamını bilen, çağdaşlaşma tarihinin yürüyüşünü de anlamış olan bu açık düşünüşlü adam, bizim bugünkü açımıza göre şeriatçılara kıyasla ilerici, sınırsız batılılaşma, daha doğrusu Fransızlaşma yanlılarına kıyasla gelenekçi olarak gözükür. Tarihinin birçok yerinde göstermeye çalıştığı gibi Cevdet Paşa, bu iki tutumun ikisinde de aşırılık ve mutaassıplık, dogmatiklik olduğuna inanmış bir adamdı. Bundan ötürü ne şeriat alanının ulema ve kadılar elinde başıboş gidişine ne de Fransız elçisinin baskıları altında Ticaret Bakanı Kabuli Paşa gibi alafrangacıların Fransız medeni kanununun olduğu gibi çevrilerek kabul edilmesine razı oluyordu. Cevdet Paşa Tanzimat'ın tam aradığı adamdı. İslam ulemasından Cemalüddin Eddevani'nin otoritesine dayanarak fıkıhta nizamiye mahkemelerinin reddedilmesi şöyle dursun, eskiden mezalim mahkemeleri adı altında bunların caiz bile görüldüğü teziye Şeyhülislamlığa karşı çıktı. Bütün nizamiye mahkemeleri o zamanın Adalet Bakanlığı olarak Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin idaresi altında birleştirildi. Böylece ticaret ve ceza kanunları ile şeriat kanunların biçim, öz ve yöntem açısından uzlaştırılmasını denemenin yolu açılmış oluyordu. Tanzimat'ın çelişik iki yönünün ateşi arasında çalışan Cevdet Paşa, Fransız elçisinin kurduğu Fransız Medeni Kanunu'nun bir çevirme komisyonuna karşılık olarak sonradan Mecele Komisyonu adıyla anılan bir komisyon kurdu. Cevdet Paşa'ya göre medeni hukuk bir ulusun varlığının ve birliğinin temelidir. Osmanlı Devleti bir İslam devleti olduğu gibi onun medeni hukukunun İslam hukukundan çıkarılacak bir medeni kanuna dayanması gerekirdi. Cevdet Paşa medeni hukuku bir anayasaya dayandırma görüşü yerine devlet hukukunu medeni hukuka dayandırma görüşü yüzünden devletin temel yasasının anayasa olacağı görüşüne sonuna dek karşı çıkmıştır ve rakibi olan Mithat Paşa'nın kanuni esasicilik akımına katılmamıştır. Ona göre Tanzimat hattından kamu hukuku açısından yeterli temeller verilmişti. Olgun ve akıllı bir hükümdarın devlet başkanlığı altında bu kadarı yeterliydi. Oysa İslami bir ulusun varlığı açısından asıl önemli olan medeni hukuktu. Medeni hukuku kanunlaştırma sorununda Fransız medeni kanununu almayanları ile Cevdet Paşa'nın görüşünde olanlar arasında çatışma, bize o zamandan yarım yüzyıl önce Almanya'da medeni kanun yapılması konusu üzerine çıkan ünlü bir tartışmayı hatırlatır. Avrupa'da Napolyon kodunun Kod Napolyon açtığı çığır üzerine Alman medeni kanunu sorununu ele alan Anton Thibaut'un 1722-1840, 1814'te Almanya için bir medeni kanun gerekliliği üzerine yazdığı bir yazısı üzerine Friedrich Karl von Schweining 1779-1861 bir ulusun hukukunun örneğin tabii haklar felsefesine dayanarak rasyonel kurallar koymakla ortaya çıkmadığı görüşünü ileri sürmüştü. Ona göre hukuk, kanun yapıcıların koyacağı yargıların ürünü değil, hukuk halk inançlarından doğar. Halk adetleriyle yerleşir, adalet uygulamalarıyla sağlamlaştırılırdı. Hukuk, bir ulusun hayatında sessizce yaşayan o ulusun kendine özgürlüğünün kendisi olan ulusal benliğinin görünüşüdür. Medeni kanun yapmak ancak ulusal benlikte yaşayan uygulamalara uymak koşuluyla onlara sadece biçimsel bir görünüş vermekten başka bir şey olamazdı. Başka bir deyişle Schweining'e göre hukuk akla göre olması gerekeni değil, olanı ve yaşayanı yansıtır. Bu Thibaut Schweining tartışmasında akılcı ya da devrimci hukuk görüşü ile romantik ve gelenekçi hukuk görüşü çarpışıyordu. Yarım yüzyıl sonraki Cevdet Paşa'nın görüşü de Schweining'in görüşüne benzer. O da şeriatı İslam, ulusunun varlığının ve benliğinin bir ifadesi olarak alır. Fakat benzetişi daha ileri götürmek güçtür. Schweining'in anladığı Wolfweis ile İslam şeriatı aynı şeyler midir? İslamlık bir ulus mudur? Şeriat bir ulus hukuku mudur? Bugünkü anlayışımıza göre değildir. Fakat Cevdet Paşa'nın zamanında öyle sanılırdı. İslamlıkla Türklük aynı şeylerdi ve hiç şüphe yoktur ki İslam hukuku halkın hayatında İslamlık öncesi hukuk ilişkileri üzerinde derin değişiklikler yaptıktan sonra Osmanlı kanun hukukundan daha büyük ölçüde halkın hukuksal ilişkilerini de biçimlendirmiş bir hukuktu. Onun için bu hukuku bırakıp Fransız medeni kanunundan modern bir medeni kanun çıkarmak Cevdet Paşa'ya göre İslam ulusunu yıkmak demekti. Onun zamanında ulus, millet terimi bugün kullandığımız anlamıyla ümmet teriminin yerine kullanılıyordu. Gerçekte Arapça asıllarında da bu terimler Türkler arasındaki anlamlarının tersine kullanılır. Arapçada umma ulus birimi, milla ise müminler birimi demektir. Medeni hukukun çağdaşlaşması sorununda Cevdet Paşa'nın görüşü Tanzimat döneminde üstünlük kazandı. Bununla birlikte bu tezin tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini göreceğiz. Bundan ötürü bazen az, bazen çok farklarla aynı görüşün Namık Kemal, Ziya Gökalp ve nihayet İsviçre Medeni Kanunu'na dayanan Medeni Kanunun kabul edilişinden az önce Adalet Bakanı Seyit Bey tarafından savunulduğunu daha sonraki dönemlerde göreceğiz. Mecelle Komisyonu yapılacak mecellenin kaynaklarını belirlerken şu kararları aldı. Esas kaynak Hanefi okulunun fıkıh eserleri olacaktı. Ancak bu okulun juristlerinin görüş birliği bulunmayan sorunlarda nas ile maslahat ölçülerine göre zamana en uygun olan kurallar kabul edilecekti. Bunların birincisi Kur'an'da hukukçu yorumlamasına ihtiyaç göstermeyecek açıklıkta olan yargılar demektir. İkincisi, zamanın gerekleri anlamına gelir ve Hanefi hukukunda Şafii, Maliki ve Hanbeli okullarından farklı olarak zaten kabul edilmiş bir ilkedir. Cevdet Paşa'nın anlayışına göre mecelle, Müslüman halk için dince bağlayıcı şeriat, Müslüman olmayan tebaa için de devletçe bağlayıcı kanun olmak gibi iki nitelik taşıyacaktı. komisyon fıkhın bu ikinci yan açısından daha kolay yürünecek olan kesimlerinden, yani muamelat hukukundan işe başladı. Toprak hukuku alanı da bu yolda alınabilecek en elverişli yandı. Çünkü Osmanlı toprak tasarrufu hukuku zaten geniş ölçüde maslahat ilkesinin ürünü idi. 38. ayrımın sonu, sayfa 226, devamı 39. ayrımda.